Ayrım 35.
Gerçek arılara gelince kim nereden bilebilir? Kentin çeşitli yerlerinden arıların görüldüğüne dair sayısız raporlar geliyorsa da yetkililer bir tekine bile rastlayamıyorlardı. St. Philip sokağındaki falcı Madame Theo, arı sürüsünün yeniden Jamaika'ya döndüğünü iddia ediyor. Bu düşünce bazı insanları rahatlatırken onlardan çok daha kalabalık grupları hayal kırıklığına uğratıyordu. Sadece siyahların katıldığı Zulu geçit törenlerinde bir grubun elinde "Bingo pijamayı unutmayın" diye pankart vardı. Pancarlar böcek ilacına falan tutulmadan, arılara sokulmadan, Royal Caddesi ile Kanal Caddesi'nin köşesine varmayı başardılar. Kaldırımda kendilerine yer aradılar. Kahvenin ekspresso satıcısı yanında küçük kardeşleriyle birlikte ufacık bir aralığa sığmaya uğraşıyordu. Priscilla adlı pancar önceden kararlaştırdıkları gibi çocukların eline Marcel'in 10 dolarını tutuşturup onları birer bira içmeye ya da memelerini aç diye bağırmaya yolladı. Pancarlar kaldırımda onların yerine sığdılar. Pan korteji henüz geçmeye başlamadığından üçü orada beklemeye koyuldular. Sapları arasından çevredeki hayal alemini seyrediyorlardı. Birdenbire pancarlardan ikisi dünyalarını şaşırıverdi. Onlardan 10 metre kadar ötede, kaldırımın üzerinde çok güzel siyah bir kadın duruyordu. Kostümlü sayılmazdı ama pek normal kılıkta da değildi. Elbisesi kayısı ve enginar renklerinin karışımıydı. Vücuduna ana babasından ayrılmak istemeyen bir çocuk gibi sarılmıştı. Türbanı krem rengindeydi. Yarım şeftali büyüklüğünde cam bir mücevherle tutturulmuştu. Elbisesiyle türbanından başka ayağındaki sivri topuklu pembe vajinal renkte pavuçları dikkati çekiyordu. Başka süsü takısı yoktu ama nedense tam karnavala uygun gibi görünüyordu. Esrarengiz, baştan çıkarıcı, alımlı bir hali vardı. Etraftaki tüylü şebalardan, arı kılığındaki insanlardan aşağı kalır yanı yoktu. Belki kılık değiştirmek ve kandırmak ona çok doğal gelen ikinci bir huy gibi olduğundan, belki de zaten egzotik görünümlü olduğundan bu kadın Vulu'ydu. Mardi Gras'ın pancar nüfusu onu görür görmez harekete geçti. Bir pancar hemen sola doğruldu. Vulu'ya doğru ilerledi. İkinci pancar olduğu yerde döndü. Tabii o kalabalığın arasındaki harekete dönmek denilebilirse. Binbir zorlukla kendine yol aça aça Royal Caddesi'ne doğru ilerlemeye çalıştı. Tek başına kalan üçüncü pancar yerinden kıpırdamadı. Pan geçit törenini sebatla bekledi. Parfümeri Devalier Royal Caddesi'nin öbür başındaydı. Pancarın maymun oğlanları, step dansçı çocukları, pırıltılar içindeki travestileri aşıp oraya varması 40 dakikadan fazla sürdü. Sonunda kapının önüne geldiğinde kapıyı açık buldu. Madame Devalier arka tarafta kanepesine oturmuş, bir yandan tesbihini çekiyor, bir yandan 15 yıldır ilk defa denediği kasırga damlalarının sarhoşluğuyla uyukluyordu. Polis mahkemesi cuma günü bitmiş, sanıklar için suçlu kararı vermişti. Yargıç kararı cumartesi açıklamış, 2 yıllık cezayı tescil etmişti. Mardi Gras sırasında gösteri falan olamayacağını biliyordu. Gösteriyi yapabilecek insanlar o sıra çok dalgın, çok dağınık, çok mutlu, çok sarhoş olacaktı. Karar pek yankılar uyandıran bir haber olmadı. Madame La Voulu pazar günü sessizce döndüler. Yüzlerce parfüm şişesinin tozunu alıp Baküs geçit törenine yetiştiler. Az önce kasırga damlasının etkisiyle Voulu dışarıya çıkmış, pan geçit törenini seyretmeye gitmişti. Madame ise İsa ile Voli Lester'la bir Mardi Gras bebeğiyle ve buna benzer şeylerle ilgili hayaller görüyordu. Dev pancar dükkana dalınca önce bir istavroz çıkardı, sonra şarkıya başladı. Eh ye ye konga, eh eh bomba ye ye. Bilinçli adımlarla arka tarafa yönelen pancar, madamın önündeki masadan eski parfüm şişesini kaptı. Yaşlı kadın kendini toparlayıp çığlığı basamadan dükkandan fırladı. Kalabalığın arasına karışıp görünmez oldu. Eh eh bomba ye, Meryem ana büyüksün, imdat polis polis. Pancar o değerli şişeyi bağrına basmış, dans eden sarhoşların itmesiyle elinden düşürmemeye çalışarak ilerliyordu. Bu tehlikeli insan nehrinin arasında ilerleyip Kanal Caddesi'nin köşesindeki eski yerine varmak, dev pancarın bir saate yakın zamanını aldı. Ama oraya vardığında öteki iki pancarı yerlerinde buldu. Vulu'nun iki yanında duruyorlardı. Alobar, alobar diye bağırdı Priscilla. Şişeyi kaldırıp onun görebilmesi için havada tuttu. Alobar pancar saplarının arasından gözlerini kırpıştırdı. Gördüğünün ne olduğunu pek anlayamadı. Mantıktan çok içgüdünün etkisiyle elini şişeye doğru uzattı. Heyecandan, korkudan, arzudan titriyordu. Beyninde yasemin çiçekleri, keçi nalları ve kaybolmuş bir aşk yüzüp durmaktaydı. O anda Priscilla olduğu yerde sarsıldı. Kırmızı kadife ile kaplı karnının üzerine devrilip kaldırıma serildi. Şişe parmakları arasından kaydı, geçit grubunun yolu üzerine yuvarlandı. Sonradan Priscilla kendisini birinin kasten ittiğine yeminler etmeye başlamıştı. Marcel ona arkasında hiç kimsenin olmadığını söylediği halde bu iddiasından yine de vazgeçmemişti. Bulu da tanıklık ediyordu Marcel'e. Zaten her zaman çok sakar ola gelmiştir deyip duruyordu. Alobar ise daha anlayışlı davranıyordu. Pres'in yere düştüğü anda burnuna kopkoyu, keçimsi bir koku gelmişti. Alobar bunu önünden geçen geçit grubunun yarattığı nostaljik duygulara yorumlamıştı. O anda oradan kocaman bir araba geçiyordu. Üzerinde alçıdan dev koyun kafaları, top güllesi gibi kocaman mor üzümlerden salkımlar, tül giysileri içinde naympalar, bir de keçiye yakın canlı bir imajı bulunmaktaydı. Ama şimdi geriye baktığında Alobar o kokunun gerçek olduğunu anlıyordu. Hem geçit yolundan değil, kaldırımın üzerinden gelmişti koku. Yoksa Priscilla'yı iten kol görünmeyen bir kol muydu? Bu soru teknik bir konu olarak kalmaya mahkumdu. Önemli olan şişenin silindir tekeri gibi kocaman bir tekerleğin altına yuvarlanmış olması. Büyük Tanrı Pan'ın, daha doğrusu bir kez tiyatroda suflörlük yapmış bir sigortacının, İnsanlığa yönelttiği küçümseyici bakışların altında ezilip tuzla buz olmasıydı. Pat diye bir ses çıktı. Onu bir çıtırtı izledi. Sonra Pan'ın alaycı kahkahası çınladı ve her şey bitti. Pancarlardan ikisi saplarıyla yapraklarını yolup sokağın ortasına doğru koştular. Bulu'nun çekiştirdiği üçüncü pancar da onları izledi. Dördü birlikte uzaklaşan geçit töreninin ardında yere diz çöktüler. Yerdeki mavimsi cam kırıklarına taptıkları bir putmuş gibi baka kaldılar. Kudra'nın şişesi, Pan'ın şişesi, K23 şişesi, 300 yıl önce rahiplerin ödünü koparan şişe, öteki dünyaya işaretler yollayan, koca denizleri aşan şişe, şimdi pırıltılı bir toz yığını halindeydi. Karnaval travestilerinin yanaklarındaki pırıltıları andırıyordu. O mavi tozlardan efsanevi bir koku yükseliyordu. Hem tatlı hem acı bir kokuydu. Çiçekli ve seks dolu yerkürenin polen lekeli dişleri kadar romantik bir koku. Erkekler ve kadınlar için yepyeni bir gerçeklik yaratan o gizli fetiş ve cesur cazibenin kokusu. Doğayı, mantığı ve hayvansal kaderi aşan, dönüştüren bir koku. Bir iki dakika içinde polisler dört kişilik grubu zorla tekrar kaldırıma sürdüler. İçlerinden üçü isteksiz olsa bile fazla karşı koymaksızın geriledi. Şişenin onlar için anlamı büyüktü. Şok içindeydiler. Dördüncüsü ise Marcel Lefebvre idi. Onun gözünde şişenin hiçbir değeri yoktu. Ama onu yolun ortasından sürükleyerek çekmek zorunda kaldılar. Mücadele ediyor, çifteler atıyor, avazı çıktığı kadar bağırıyordu. O koku, o koku diye haykırmaktaydı. Sesi ihtirastan titriyordu. Nedir o koku? Le parfüm süprem, le parfüm magnifik, üstün parfüm muhteşem parfüm, ÇN. Birkaç saat sonra parfümeri Dövalye'nin arka odasında yer alan olay bir bakıma bir mateme benziyordu. Alobar, Priscilla, Madame Dövalye ve Vulu kaybolan şişenin yasını tutmaktaydılar. Herkes kaybı en derin biçimde hissettiği bir anda pancar kostümünü çıkarmamış tek kişi olan Alobar, krallık kürkünden beri onu en çok tatmin eden giysiyi bulmuştu. Baklayı, daha doğrusu pancarı ağzından çıkarıp herkesin keyiflenmesini sağladı. Pancar poleni, evet, basit pancar poleni, bir tek pancar poleni, başka bir şey değil. Yani pancar bitkisinin poleni demek istiyorum. Olduğu gibi, anlamıyor musunuz? Sadece ve sadece kesinlikle pancar poleni. Aradığınız cevap pancar poleni. Incroyable, inanılır gibi değil. ÇN diye patladı Marcel. Madam Sacramert, Allah kahretsin. ÇN diye soludu. Priscilla, bu neden gelmedi aklıma diye mırıldanıyordu. Vulu ise pancarlar beni terk etmeyin artık diye inledi. Tema yasemin tabi. Lüks cins bir yasemin. Nadir ve pahalı. Ama üst nota basit ağaç kavunu. Madam, mandalina da aynı işi görür mü acaba diye sordu. Marcel hemen, ah mandalina pek hoştur diye atıldı. Herhalde ağaç kavunundan daha güzel olur. Ve temel notada pancar poleni. Herkesin her gün görüp tanıdığı pancar poleni. Priscilla, pek her gün sayılmaz deyiverdi. Ben ömrümde tek katre pancar poleni görmedim. Ben de. Düşünsene hayatım, güzel bir kokuda zerzavat sporları. Küçük grup bu habere öyle şaşırmış, Alobar'ın bundan sonra anlattığı hikayede kendi hayatında pancarın ve kokuların önemini ayrıntılarıyla özetlemesine öyle hayranlık duymuştu ki, Bulu'nun kapıdan sessizce süzülüp çıktığını göremediler bile. Güzel siyahın çenesinde kararlı ve muhbir bir ifade vardı. O saatte mahallenin o kesimi karnaval gürültüsü açısından epey sakindi. Bulu ancak Çiçek ve Şarkı Prensi bingo pijamanın vurulduğu yerden geçerken, boğazında hissettiği bir yumru nedeniyle biraz yavaşladı. Alt dudağını ısırdı. Sonra ilerideki telefon kulübesine yürüdü. Kulübe meşguldü. Vulu kapıda bekledi. İçerideki fotoğraf makineli turistin telefonunu bitirmesini beklerken, gözlerini batmakta olan güneşe dikip, Paris'te saatin kaç olacağını hesaplamaya çalıştı. Orada Mardi Gras salısı başlamış olmalıydı. Luc Lefebvre olsa böyle ters bir saatte aranmaya kızmazdı. Ama yerine geçen Claude'u pek tanımıyordu Vulu. Yine de nasıl şikayet edebilirdi ki adam? Haberi duyunca ne olursa olsun memnun olurdu herhalde. Bu parfüm bu K23, Vulu'ya casusluğu karşılığında verdikleri her kuruşu haklı kılacak bir şeydi. Belebayo'da eskiden köle olup sonradan özgürlüğüne kavuşan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmişti Vulu. Aynı çiftlikte ücretli işçi olarak kalmayı seçmişlerdi. Kuşaktan kuşağa bu hayat hep devam etmişti ailede. Vulu çiftlik sahiplerinin kızlarıyla birlikte büyümüştü. Çiftlik sahipleri eski bir kralyo ailesiydi. Prensip uğruna asla İngilizce konuşmuyorlardı. Hizmetkarlar da çoğunlukla Fransızca konuşmaktaydılar. Efendi kendi kızlarını İsviçre'ye okula yolladığında 11 yaşındaki Vulu'yu da onlarla birlikte yollamıştı. Hem arkadaş olsun, hem onlarla birlikte okula gitsin, hem de hizmetlerini yapsın diye. Mezun olduktan sonra beyaz kızlar Sorbonne'a geçtiler. Ama onlardan yüksek notlar alıp yıldırımları üzerine çeken Vulu çiftliğe dönmek zorunda kaldı. Efendi onu ne yapacağını pek bilemiyordu. Güzel bir kızdı, terbiyeliydi. Kimyaya ve Fransız edebiyatına özellikle kabiliyeti vardı. İngilizcesi çevreden edindiği çat pat lehçeden oluşuyordu. Tipik zenci İngilizcesiydi. Efendi kızı ne yapacağını düşünüp karısıyla birlikte kaygılanırken ikinci derece kuzenleri olan Lili Duvalier bir hafta sonu ziyaretine geldi. Kendisine bir yardımcı gerektiğinden söz etti. İleride dükkanını bırakabileceği biri, parfümcü olarak yetiştirecekti onu. Vay la! İşte, çene. Kızı belki bu işe fazla bulurlar diye efendi onun niteliklerini sakladı. Madame Duvalier'e onu basit bir çiftlik kızı olarak yutturdu. Vulu'ya da yalnızca İngilizce konuşmasını tembihledi. Vulu bu öğüdü tuttu. Hatta soyadını bile St. Jacques'dan Jackson'a çevirdi. Bu işi epey zaman sürdürmeyi de başardı. Ta ki Fransa'dan ilginç bir konuk gelinceye kadar. O gelen konuk Luc Lefebvre'dı. Bir gün öğleden sonra parfümeri Duvalier'e gelmiş, madame uyurken Vulu'yla tanışmış, onun değerini hemen anlamıştı. Akşam onu yemeğe çıkarmış, sonra da baştan çıkarmıştı. Vulu'nun İsviçre'de de bir takım cinsel tecrübeleri olmuş, bu işten pek hoşlanmıştı zaten. Luc onu kendi bordrosuna aldı. Luc zaten Madame Duvalier ile iş yaptığından onun parfümlerinin büyük değeri olduğunu biliyordu. Günün birinde bu kadın ticari açıdan ilginç bir şey çıkarabilirdi ortaya. Vulu sanayi casusu olarak ayda $100 para kazanıyordu. Lefebvre'ın karlı biçimde pazarlayabileceği bir formül verirse ayrıca ikramiye de vaat edilmişti ona. Claude bu anlaşmanın babasından sonra da yürürlükte kalmasını isteksiz bile olsa kabul etmek zorundaydı. Vulu da şu anda o dolgun ikramiyeyi kazanmak üzere Paris'i ödemeli olarak aramak amacıyla bekliyordu telefon kulübesinin kapısında. Vulu kulübenin kapısına elini uzatırken eliyle kapının kulpu arasında küçük sarı bir bulut belirdi. Kız hemen kolunu geri çekti. Bulut bir anda 40-50 minik damlacığa ayrıldı. Cam kapının üzerine iri çiğ damlaları gibi yayıldı. Hulu bir an hayal gördüğünü sandı. Ne de olsa kasırga damlalarının etkisi geçeli bir saat olmuştu. Ama tam o sırada karşı kaldırımlardan biri arılar arılar diye çığlığı bastı. Çevreye bir anda kalabalık toplanmaya başladı. Arılar mı nerede? İşte şurada arılara baksanıza. Kalabalığın davranışına bakan bu arıları Michael Jackson ya da Catherine Hepburn sanabilirdi. Neredeyse birileri çıkıp arılardan imza isteyecekti. Blue pembe plastik çantasını arılara doğru salladı. Kışt kışt dedi. Arılar gidin haydi. Arılar bir anda camın üzerinden havalandılar. O uğursuz ok başta şeklini aldılar. Blue'nun başı etrafında hızla dönmeye başladılar. Blue bağırdı. Saklanacak bir yer arayıp koşmaya başladı. Karşı kaldırımdaki dükkanın camında arıları gözetleyerek bekliyordu. Yaklaşık 5 dakika boyunca arı kafilesi telefon kulübesiyle dükkan arasındaki alanda gidip geldi. Sonra uzaklaştı. Hulu sabırlı davrandı. Ortalık iyice kararıncaya kadar bekledi. Hatta biraz daha bekledi. Arıların güneş batınca uçmayı bıraktığını herkes bilirdi. Sonunda mahalle iyice uykuya daldı. Hulu dükkanın kapısını temkinli bir hareketle açıp sokağa adımını attı. Ortalık temizdi. Kulübeye girip kapıyı kapadı. Mor ojeli tırnağını uzatıp ülkeler arası santralı çevirmek istedi. O anda parmağına bir arı kondu. Tek başına bir arıydı görünüşe göre. Kafileden geride kalmış uyku sersemi bir yaratık. Blue bileğini salladı, arı uçtu. Numarayı çevirmeye bir kere daha hazırlandı ama sıfırın bulunduğu delikte de bir arı vardı. Eyvah! Tek sıra halinde geri geliyorlardı. Kulübeye kaldırımla arada kalan boşluktan giriyorlardı. Bir anda kulübenin içi arılarla doldu. Vulu'nun çevresini sardılar. Burnuna, kulaklarına, açık yakasından memelerinin arasına, koltuk altlarına girdiler. Arılar arasından bir kamikaze pamuklu kilottan içeri girip zehrini apış arasına, kadının arka kapısını ön kapısından ayıran o zarif koridora, insan vücudundaki en kutsal nokta olan o saklı köşeye akıtıverdi. Vulu ağzı çıktığı kadar bağırdı. Ahize'yi de üzerinde Claude'un numarası bulunan kartı da elinden fırlatıp kendini kulübeden dışarıya attı. Pembe sivri topuklu pabuçları üzerinde tehlikeli biçimde yalpalayarak parfümeri Dövalye'ye kadar koştu. Oradakiler öyle mutlu bir heyecana kapılmışlardı ki onun soluk soluğa ve hıçkırıklar içinde olduğunu fark etmediler bile. Blue'nun yokluğunda bazı önemli kararlar alınmıştı. Alobar kendini maddesel olarak çözmeye karar vermişti. Başaramazsa ölmeye razı olacaktı. Hayatta kalmakla kanıtlayacağım. Başka bir şey kalmadı diyordu. Ama kudranın peşinden giderek kanıtlayabileceğim ve kazanabileceğim pek çok şey var. Sonunda kendimi bu serüvene hazır hissediyorum. Şişeyi tekrar gördüm ve artık hazırım. Sanıyorum Pan artık iyi ya da kötü veda jestini yaptı. Bana da aynısını yapmak düşüyor. Maddesel çözülmeyi Paris'te yapmak istiyordu. Kuil Blok'ta. Bu dünyayı kudranın terk ettiği yerde terk etmek daha iyi olacak gibi geliyordu ona. Bu arada K23 formülünü de Marcel'e vermekteydi. Çok cömertsiniz dedi Marcel ama ya çözülme konusundaki fikrinizi değiştirirseniz? Değiştirmem, kudranın geri dönmesinden başka hiçbir şey caydıramaz beni. Marcel'in planına göre Lefebvre bu parfümü uluslararası piyasaya sunacaktı. Teşkilatı bu işe yeterdi. Ama imalat kısmını parfümeri Dövalye'nin üstlenmesini istiyordu. Malı Dövalye etiketi altında satmak niyetindeydi. Madame Dövalye bunu duyunca heyecandan kekelemeye başladı. Teklif şöyleydi. Lefebvre karın %30'unu alacaktı. Lili Dövalye'ye %50 bırakılacak. Pris Le Voulou ise %10 ve %10 alacaklardı. Madame'ın ölümü halinde onun hissesinde ikisi aralarında eşit olarak paylaşacaklardı. Hulu korkunç bir acı içindeydi. Canını yakan sadece apış arasındaki acı değildi. Ya Vicks Deniboy ne olacak diye sordu Priscilla. Efendim? Parfümün yapılması için o da herkes kadar uğraştı. Üstelik koklama fırsatını da hiç bulamadı. Pris bundan sonra Doktor Deniboy'un o ipuçlarını dağıtmak için girdiği zahmet ve masrafları anlattı. K23'ü yapabilecek durumda olan kimselere nasıl pancar yolladığını söyledi. Çok doğru dedi Alobar. Lefebvre ile Madame'ın kendi hisselerinin %4'ünü Doktor Deniboy'a devretmeleri, Priscilla ile Voulou'nun da %1'er verip doktorun payının %10'a çıkarılması kabul edildi. Alobar, insan sonsuzluğa kadar yaşayacaksa kalbiyle yaşamalı dedi. Şampanya kadehlerini kaldırıp kutladılar. Sonra Madame La Prisi'yle bir köşeye süzülüp kucaklaştılar, ağlaştılar, barıştılar. Alobar kanepede uyuyakaldı. Rüyasında sevgili karısını gördü. Voulu, Marcel'i kendi odasına götürdü. Marcel de Fransızlara yakışacak biçimde arının zehrini emip acıyı dindirdi. Ertesi gün Mardi Gras idi. Ama dükkanda kimse bunun farkına bile varmadı. Onlar kendi kutlamalarını yapıyorlardı. Kalpleriyle, burunlarıyla kutluyor, bu kutlamadan ne kilisenin ne de devletin yararlanamayacağını biliyor, en azından toplum liderlerinin düşündüğü biçimde yararlanma olmayacağına seviniyorlardı. Madame Marcel'e bingo pijama yaseminlerini gösterdi. Marcel'in burun delikleri, motoru bozulmuş bir uçağın kanat kapakları gibi açılıp açılıp kapanıyordu. Bunların Güney Fransa'da yetişenlerden daha kaliteli olduğunu, Jamaika'ya bir ekip yollayıp incelettireceğini söyledi. Demek Vix ile küçük kızı o serada bunları yetiştirmek istiyorlardı. O la la la dedi. Öğlende bir şampanya daha açtılar. Bingo pijamanın anısına içtiler. Ve de Manjel Vurzel'in şerefine diye ekledi Alobar. Tanrı onu daim etsin dedi Pris. Alobar'ın uyku sırasında buruşmuş pancar elbisesine bakan Marcel, keşke balina maskem yanımda olsaydı dedi. Herkes çok nazik olduğundan kimse ona ne demek istediğini sormadı. Marcel'in artık balina maskesi yoktu. Lük amcasının tabutu çivilenirken tabutun içine sokuvermişti onu. Grup pazarlayacakları parfüme Kudra adını vermeyi kararlaştırdı. Ne de olsa K23'ten daha romantik bir isimdi. Alobar bundan çok duygulandı, memnun oldu. Konuşmalar arasında Prisila bir ara şakayla karışık parfümün vaftiz adının kusursuz takı olmasını da önermişti. Madam ona uzun uzun keskin bakışlarla baktı. Şampanya içmeyi sürdürdüler. Birlikte şarkılar söylediler. Şarkıların çoğu Fransızcaydı. Priscilla'nın dışında hepsi o dili çok iyi biliyordu. Pris'in bildiği Fransızca kelimeler 6'yı geçmezdi. Bunlar arasında Ménage à Trois, 3 kişilik aile. Sözü de 3 kelime olarak sayılıyordu hem. New Orleans'ın saldırgan yaratığına karşı koymak için jambalaya yediler, yine şampanya içtiler. Alobar gidecek diye duygusallaştılar. Hayatım kocaman bir serüven, bir ihtimalin araştırılması, bir oyunun icadı, bir oyunun oynanması oldu. Yalnız sağ kalmaya uğraşmak değildi. Ama şimdi gideceğime üzülmüyorum. Zaten zamanda yaşamak için en iyi zaman değil, biliyorsunuz. Siyasal durumdan mı söz ediyorsunuz? Yo, hayır, o değil. Siyasal liderlerimiz aydın değil, dürüst değil. Ama birkaç istisna dışında siyasal liderler her zaman öyle ola gelmiştir. Ben siyaseti ciddiye almaktan çok uzun zaman önce vazgeçtim. Bu konunun hayatımı nasıl yaşadığıma etkisi olmadı. Politika eninde sonunda her zaman keyif kaçırıcıdır. Ben ise keyifli yaşamayı seçtim. Hayır dostlarım, beni rahatsız eden özgün yaşantının yokluğu. Her şey o kadar sahte ki, her şey yapay, sentetik, sulanmış ve standartize olmuş. Daha yarım yüzyıl önce Kaliforniya'da 63 tür marul yetiştirilirdi. Bugün yalnızca 4 tür kaldı. Onlar da en iyi marullar değil. Tadı veya besin değeri en yüksek olanlar değil. Raf ömrü uzun olan, süpermarkette güvenli, temiz, tornadan çıkmış gibi gözükebilecek olan melez türler. Her konuda durum aynı. İnsanları, amaçlarını, fikirlerini bile standartize ediyoruz. Her şey sahteleşti. Ama durun, keyfinizi kaçırmayayım. Bunlar hep değişecektir, inanın bana. Değişime güvenebilirsiniz. Ben şimdi bile ileride ne olacağının merakı içindeyim ve geri döneceğim sonunda. Eğer başarabilirsem, parfüm bana dönüş yolunu gösterecek. Bunu hissediyorum. Yapın parfümünüzü dostlarım, güzel yapın. Doğru dürüst soluk alın, meraklı kalmayı sürdürün ve pancar yiyin. Tamam dedi Pris içinden ve yatakta sigara içmeyin. Böylece Mardi Gras salısı yarı hüzünlü, yarı neşeli, genelde iyimser bir hava içinde geçti. Çarşambanın bayram ertesi patırtısı arasında Vix Deniboy'dan bir mektup geldi. Mektup deliğinden içeriye bayramlık kostümünü katlayan ev hanımının çıkarabileceği yumuşaklıkta bir sesle kayıp düştü. Vix de Huxley en, cuma günkü uçakla geliyorlardı mektuba göre. Seattle'da yağmur yağmaktaydı. Sera'nın tamir işi bitmişti. Mektubun sonunda bir iki özdeyiş, açık saçık bir espri, bir de bildiri vardı. Bildiri Doktor Deniboy'un yeni geliştirdiği evrim bilinci kuramını ilgilendiriyordu. Priscilla bu kuramı parça parça, bölük pörçük dinlediğinden olacak, daha önce pek dikkat etmemişti. Ama bu sefer Vicks'in önemli, köklü bir iddiası olduğunu hissetti. Bunu kafamda bir derleyip toparlasam diye düşündü. New Orleans'a geldiğinden beri Vicks'in kendisine yazdığı tüm mektupları bir araya topladı. Konuyla ilgili yerlerini kesip çantasına doldurdu, evden çıktı. Garden mahallesinde biraz yürüyüp Cherite Hastanesi'nin önündeki bir tahta banka oturdu. Yeri babasının öldüğü odanın penceresi altındaydı. Orada Vicks'in kuramının parçalarını birleştirmeye uğraştı. Kuramı kabullendiğinden de hatta anladığından da pek emin değildi. Başkalarının kabullenip anlayacağından da emin değildi. Kimsenin aldırış edeceğinden bile emin değildi hatta. Tek bildiği, şampanyanın getirdiği uyuşukluk duygusuna rağmen yaşamaya devam etmek istediğiydi. Bu yazılardan geliyordu o istek. Thomas Aquinas'ın, Freud'un ve Marx'ın kuramlarını okurken aynı şeyi duymamıştı. Deni Boy'un kuramı, nereye gidiyoruz ve neden etraf böyle kokuyor? En basit şekilde ifade etmek gerekirse, insanoğlu evrimin çiçeksel dönemine girmek üzeredir. Mitolojik düzeyde, yani başka bir deyimle, psişik sembolik düzeyde, ki bu da fiziksel düzeyden daha az gerçek sayılmaz. Bu olay Pan'ın ölümüyle simgelenmektedir. Pan tabii hayvansal bilinci temsil ediyor. Memeli bilinci de kucaklamaktadır ama onun kişiliğinde sürüngen bir bilinçten de izler vardır. Sürüngen bilinç, biz memeli evresine geçtiğimizde beyinlerimizden silinip yok olmamıştı. Memeli bilinç onun üzerini kaplamıştı, o kadar. Birçok aydınlanmamış, gelişmemiş bireyde memeli katmanı ince ve gözenekliydi. Sürüngen enerjinin pek çoğu bu gözeneklerden içeri sızıyordu. Çok eski atalarımız denizlerden karalara çıktıklarında besbelli balık beyinlerine sahiptiler. Su altında kalan kardeşlerinden daha zeki, daha serüvenci, daha meraklıydılar ama yine de balık zihinliydiler. Ama bataklıklar içinde kuru toprağa doğru yol alırken kendimize bir sürüngen zihin edindik. Ne de olsa o 10 milyon yıllık süre boyunca sürüngen enerji egemendi bu gezegene, dinozorlarda en gelişmiş biçimini gösteriyordu. Marcel Lefebvre'ın parfümcüler toplantısındaki konuşmasındaki işaret ettiği gibi sürüngen bilinç soğuk, saldırgan, kendini korumaya dönük, öfkeli, açgözlü ve paranoyak bir bilinçti. Kafalarımızda hala çalışır durumda ve sağlam bir sürüngen beyni taşımakta olduğumuza ilk işaret eden nörofizikçi Paul MacLean olmuştu. Sürüngen beyni soyut bir kavram değildir. Anatomik olarak gerçektir. Sürüngen beyni asıl beyin sarmış kaplamıştır. Ama beynin ön tarafında hala yer almaktadır. Belki de hareket bölgesinden, hipotalamustan ve en eski kabuğun diğer parçalarından oluşmaktadır. Vücudumuzu soğuk terler kapladığı zaman, kendimizi kör bir öfkeye kaptırdığımız zaman ya da duygusuzlaştığımız zaman, bilincimizi o an için sürüngen beynin esir aldığını bilmemiz gerekir. Sürüngenler çağı sona ererken ilk çiçeklerle ilk memeliler ortaya çıktı. Marcel Lefebvre çiçeklerin dev sürüngenleri ortadan kaldırdığına inanmaktaydı. Ama buna memelilerin de katkısı olmuş olabilirdi. Çünkü nice memeli için sabah kahvaltısı olarak dinozor yumurtasından nefis yiyecek yoktu.